Ayrım 5.
Bir kerecik kabadayılık etmeye kalkışanlar buna sevinip böbürlenmesinler. Çünkü nasıl olsa bir başka yerde dayanamayıp pes edeceklerdir. Onlar için tek çıkar yol, değişmeyecek tek sonuç budur. Yalnızca eşekler ve onların melezleridir kabadayılıkta direnenler. O da bir dereceye, o bildiğimiz duvara kadar. Bu yaratıklara da önem vermesek iyi ederiz. Çünkü hiçbir değer taşımaz onlar. Beni o sıralarda üzen bir nokta daha vardı. Ne ben kimseye benziyordum, ne kimse bana benziyordu. Onların hepsi bir, bense yalnız bir diye düşünüyordum derin derin. Bütün bunlardan anlaşıldığı gibi henüz çocuk sayılırdım. Bazen çok ters durumlar da oluyordu. Bazen daireye hiç istemeyerek, nefret ederek giderdim. Böyle zamanlarda da eve çoğu kez hasta olarak dönerdim. Bunun peşinden durup dururken kuşkuculuk ve umursamazlık bende her şey sırayla olurdu, nöbeti başlardı. Bu gibi durumlarda kendimi romantiklikle suçlar, kıskançlığım ve huysuzluğumla alay ederdim. Bazen çok konuşur, bazen kimseyle konuşmak istemez, bazen yalnız konuşkanlıkla kalmaz, işi dostluk kurmaya kadar vardırırdım. Tüm hırçınlığım her ne sebeptense birden sonra eriverirdi. Kim bilir belki de bende hiç hırçınlık yoktu da kitaptan kapma, yapmacık bir duyguydu bu. Fakat bugüne değin hala bu soruma cevap veremedim. Hatta bir keresinde daire arkadaşlarımla dostluğu o denli ilerlettim ki işi onların evlerine gitmeye, onlarla kağıt oynamaya, içki içmeye, öteden beriden konuşmaya kadar vardırdım. Fakat izin verirseniz burada konuyu biraz değiştirelim. Biz Ruslarda genellikle hiçbir zaman o aptal Almanların, özellikle Fransız romantiklerinin başlarının yıldızlara vardığını göremezsiniz. Hatta yer yerinden oynasa, tüm Fransa barikatlarda can verse, gene de bunların bir yararı dokunmaz Fransız romantiklerine. Onlar sırf nezaket için, hiç istiklerini bozmadan, ömürlerinin sonuna değin yıldızların türküsünü söylemeye devam ederler. Çünkü hepsi aptaldır onların. Bizim aramızda, Rus topraklarında ise aptallar yoktur. Bunu herkes bilir. Zaten bizi o Almanlardan ayıran da budur. İşte bu nedenledir ki bizde onlardaki gibi başı yıldızlarda gezen yaratıklar aranmamalıdır. Kafalarına Kostan Jogililer, Piotr Ivanovich amcaları takarak onların kişiliğinde bizim ülkelerimizi aramak budalalığını gösteren çağımızın bir takım işgüzar yazar ve eleştirmenleri, bizim romantiklerimizi Almanların, Fransızların o başı yıldızlara eren romantikleriyle bir tutmuşlardır. Oysa tersine bizim romantiklerin özellikleri Avrupa'nın başı yıldızlarda dolaşan romantiklerinin özellikleriyle taban tabana zıttır. Avrupa'nın hiçbir ölçüsü bizimkilere uygulanamaz. İzin verirseniz artık bu romantik sözcüğünü kullanacağım. Bu eski, saygıdeğer, herkesin bildiği bir sözcüktür. Bizim romantiklerin özelliği şunlardır. Her şeyi anlamak, her şeyi görmek, hem de çoğu kez bizim en olumlu zekalarımızla bile kıyaslanamayacak açıklıkta görmek, hiçbir kimseyle hiçbir konuda uyuşamamak ama bu arada da hiçbir zaman hiçbir kimseyi gücendirmemek, görmemezlikten gelmek, anlaşmazlıktan kaçınmak, daima gelir getiren apartmanlar, emekliler, göğse takılan yıldızlar gibi bir takım yararlı, pratik amaçları göz önünden yitirmemek, bu amaçlarını tüm coşkunlukların, ciltler dolusu lirik şiirlerin üzerinde tutmak. Bir yandan da güzel ve yüksek şeylere yaşamlarının sonuna değin toz kondurmazlar. Güzel ve yüksek şeyler içinde olsa yaşamlarını korumaya, sanki bir mücevhermişler gibi kendilerini pamuklar içinde gizlemeye çalışırlar. Bizim romantikler geniş adamlardır. Bizim öteki dolandırıcılardan çok daha dolandırıcıdırlar. Bunu deneylerime dayanarak söylüyorum size. Yalnız bu, kuşku yok ki, romantiklerimiz zeki ise böyledir. Fakat neler de söylüyorum ben, bizim romantiklerimiz her zaman zekidir. Benim söylemek istediğim şu bir zamanların budala romantikleriydi. Zaten onları hiç hesaba katmamak daha iyi. Bunlar en verimli çağlarında büsbütün Almanlaşmışlar, cevherlerini daha kolay koruyabilmek için ya Weimar'a ya da Schwarzwald'a yerleşmişlerdir. Ben dairemdeki görevimi bütün benliğimle küçümsüyordum. Ama ne yapalım, orada çalıştığım, ekmek paramı kazandığım için de açıktan açığa kötüleyemiyordum. Hiç olmazsa kötülemiyordum ya. Siz ona bakın. Bizim romantiklerimiz ellerinin altında başka bir iş yoksa, çok seyrek olmakla birlikte, akıllarını oynatır da gene işlerini kötülemezler. hem de İspanya Krallığı behimleri delilik derecesine varıp tımarhaneye gönderilinceye kadar da kabı dışarı edilmez. Bizde aklını oynatanlar yalnız cılız, soluk yüzlü, sarışın olanlardır. Romantiklerin büyük bir çoğunluğu sonunda yüksek rütbelere çıkarlar. Şaşılacak bir çok yanlılıktır bu. Birbirine taban tabana karşıt duygulara büyük bir yatkınlık. O zamanlar benim tüm avuntum buydu. Hatta şimdi bile düşüncem değişmemiştir. Bu, düşüşlerin son basamağında bile ülkelerini bırakmayan geniş yaratıkların, bizde bu denli çok oluşunun nedeni budur işte. Bunlar ülkeleri uğruna kıllarını bile kıpırdatmazlar. Azılı birer haydut, birer hırsızdırlar. Ama ilk ülkelerine olan saygılarını hiçbir zaman yitirmezler. Çünkü ruh yönünden son derece namusludurlar. Evet, en bayağı, en aşağı alçak insanların aynı zamanda namusluluk örneği kişiler olarak kalabilmeleri yalnızca bizim aramızda olabilir. Tekrar söylüyorum, bizim romantikler arasından işini bilen dolandırıcılar o kadar çok çıkıyor ki, dolandırıcı sözcüğünü onlara iltifat olsun diye kullanıyorum ve bunlar öyle bir gerçekçilik sezgisi, öyle bir beceriklilik gösteriyorlar ki amirlerinin de arkadaşlarının da ağızları bir karış açık kalıyor, taş kesiliyorlar. Gerçekten de şaşılacak bir çok yanlılıktır bu. Üstelik ileride nasıl bir yön alıp gelişeceğini, yarınımız için neler getireceğini Tanrı bilir ancak. Elimizdeki kaynak hiç de kötü değildir baylar. Bunu gülünç ya da kokuşmuş bir milliyetçilik duygusuyla söylemiyorum hiçbir zaman. Eminim ki gene alay ettiğimi düşünüyorsunuz. Kim bilir, belki de tam tersine. Yani bunların benim gerçek duygularım olduğuna inanıyorsunuz. Her ne düşünürseniz düşünün baylar, bu düşüncelerinizle bana onur verirsiniz. Ben her iki türlü düşüncenizden de kıvanç duyarım. Fakat konu dışına çıktım gene, bağışlayın. Evet, arkadaşlarımla dostluğu pek uzun süre devam ettiremiyordum. Kısa bir süre sonra arayı soğutuyor, hatta toyluğum yüzünden selam vermeyi bile kesiyordum. Bununla birlikte böyle bir yakınlaşma bir kez oldu zaten. Öteki, geri kalan zamanlarda ise hep yapayalnızdım. Evdeki en büyük uğraşım kitap okumaktı. İçimdeki sürekli kaynaşmayı dış etkilerle bastırmaya çalışırdım. Kullanabildiğim tek dış etki ise okumak, yalnızca okumaktı. En çok okumanın yardımı dokunuyordu bana. Heyecan, zevk, acı. Arada bir canımı da son derece sıktığı oluyordu. Bazen gene de bir şeyler yapmak isteğini duyuyordum. O zaman da gözlerden uzak, karanlık, çirkin, sefaat bile denilemeyecek bir sefaat alemine kaptırıyordum kendimi. Her zamanki cılız hırçınlığım yüzünden tutku adını verebileceğim duygularım keskin ve yakıcı oluyordu. İsterin nöbetini andıran bunalımlar gözyaşlarıyla, çırpınmalarla birlikte geliyordu. Okumaktan başka ne yapabileceğim şey, ne de gidebileceğim yer vardı. Çevremde sevgi duyduğum, beni kendine çekebilecek bir uğraş bulamıyordum. Üstelik de sıkıntıdan patlayacak bir duruma düşüp, karşıtlıklara, çelişmelere karşı içimde sönmez bir istek duymaya başlayınca her türlü rezilliğin kucağına atıyordum kendimi. Bu uzun uzadıya gevezeliklerimle kendimi temize çıkarmaya çalıştığımı mı sanıyorsunuz siz? Yok böyle bir şey. Yalan söyledim ben. Kendimi haklı göstermek istedim. Baylar, bunu yaptığım için kendime bir ihtar veriyorum. Yalan söylemek istemiyorum. Söz vermiştim. Yalnız başıma geceleri gizliden gizliye, korka korka o kötü yollarda sefaat sürerdim. Bu yaptığım iğrenç davranışlardan utanır, utancımdan kendi kendime lanet okurdum. Ruhumda ta o zamanlarda bile bir yeraltı vardı. O zamanlar beni görecekler, üstüme varacaklar ya da tanıyacaklar diye çok korkardım. Bu nedenle de sık sık gittiğim karanlık köşeleri değiştirirdim. Bir keresinde geceleyin berbat bir meyhanenin önünden geçerken ışık sızan pencereden içerideki bilardo masası çevresinde adamların istakalarla dövüştüklerini gördüm. Sonra birini pencereden dışarı fırlattılar. Belki bir başka zaman olsa yaptığımdan iğrenirdim ama o andaki ruh durumumun etkisiyle dışarı atılan adamı kıskanmaya başladım. Hatta daha da ileri gittim ve belki ben de biriyle kavga ederim, beni de dışarı atarlar diye düşündüm. Meyhaneye girerek bilardo salonuna daldım. Sarhoş değildim ben ama ne yapayım, can sıkıntısı insanın başına ne bulanımlar çıkarıyor. Ne var ki tahminlerinde yanıldım. Anlaşılan pencereden atılacak bir adam olmadığımı gördüler. Kimseyle dövüşemeden çıktım oradan. Oysa meyhaneye ilk adımı atar atmaz bir subay ağzımın payını vermişti. Ben bilardo masasının yanında duruyordum. Meğer yolu kapatıyormuşum. O sırada subay da geçmek istemiş. İnsan ne istediğini söyler. Ama hayır, o hiç sesini çıkarmadan omzumdan yakaladı, bir başka tarafa fırlatıverdi beni. Sonra da hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi geçip gitti. Belki dayağı bağışlayabilirdim. Ama beni adam yerine bile koymadan itip kalkmalarına göz yumamazdım doğrusu. Tanrı bilir, daha geleneğe uygun, daha edebi bir gerçek kavga için neler vermezdim. Benimle bir sinek kadar bile ilgilenmemişlerdi. Subayın boyu 10 verşok kadar vardı. Bense ufak tefek, zayıf biriydim. Kuşku yok ki kavga çıkarabilirdim. Eğer adama karşılık verecek olsaydım, beni de pencereden fırlatıverirdi. Ama hiç de öyle olmadı. Çok kızmış olmama rağmen ses çıkarmamayı daha uygun buldum. Meyhaneden deli gibi şaşkın, heyecan içinde çıktım ve doğru eve yollandım. Ertesi gün ise o zavallı sefahatıma eskisinden daha ürkek, daha uyuşuk, daha üzüntülü, sanki gözlerimden yaşlar akarak devam ettim. Ama gene de devam ettim. Fakat eğer korkaklığım nedeniyle o subaydan çekindiğimi sanıyorsanız yalanıyorsunuz demektir. Bir olayla karşılaştığım zaman çekingenlik duyduğum muhakkak ama hiç de korkak değilimdir. İstediğiniz kadar gülün siz. Gene de açıklayacağım size. Açıklamasını yapamayacağım bir sorun yoktur benim için. Buna emin olun. Ah, eğer şu subay düello kabul edenlerden olsaydı ne iyi olurdu. Oysa o, ne yazık ki çoktandır soyu tükenen, düellodan çok bilardo istakalarını kullanmayı ya da Gogol'un Temen Progov'u gibi üst makama başvurmayı sevenlerdendi. Bunlar hiçbir zaman düelloya yanaşmazlar, hele bizim gibi başı bozuklarla dövüşmeyi bütün bütüne yakışıksız sayarlardı. Onlarca düello, akla sığmaz bir serbestlik, Fransız icadı bir saçmalıktı. Ama bu arada bir de boyları 10 verşek oldu mu, ötekine berikine sataşmaktan da geri durmazlardı. Ben oralarda korkaklığımdan değil, sınırsız gururumdan dolayı çekingen davranmıştım. Ne o subayın iri yarı oluşu, ne de beni bir güzel ıslatıp pencereden dışarı fırlatabilecekleri gözümü korkutmuştu. Bunları göze alabilecek kadar yürekliydim. Ama ben de eksik olan şey manevi yüreklilikti. Çekindiğim tek şey, bilardo sayılarını yazı veren sırnaşık heriften tutun da, yakası yağ bağlamış, yüzü sivilceli, korkmuş, yılışık bir memur parçasına kadar orada bulunan herkesin vereceğim karşılığı, kullanacağım edebi dili anlamayarak benimle alay etmeleriydi. Çünkü bizi onur sorunu üzerinde, yani onur üzerinde değil, onur sorunu üzerinde yalnızca edebi bir dille konuşulmuştur şimdiye değin. Başka türlü konuşulamaz. Oysa gündelik konuşmalarda onur sorununun yeri yoktur. Şuna kesinlikle inanıyorum ki tüm romantikliğime rağmen bende bulunan bir gerçek sezgisiyle oradakiler sözlerime katıla katıla gülecekler, subay ise beni öyle basbayağı dövmeyecek, arkama tekmeyi vura vura bilardo masasının çevresinde birkaç kez dolaştırdıktan sonra belki insafa gelerek pencereden sokağa atacaktı. Kuşku yok ki bu ufak olay böylece kapanıp gitmeyecekti. O subayı daha sonraları sokakta sık sık rastladığım için iyice tanıdım. Ama onun beni tanıyıp tanımadığını pek bilmiyorum. Kendisini bir takım durumlarını inceleyerek tanıdığımı söyleyebilirim. Nefretle, kin dolu gözlerle süzüyordum onu. Bu şekilde izlemem birkaç yıl sürdü. Yıllar geçtikçe kinim artıyor, her geçen gün kök salıyordu içime. Önce subayla ilgili bilgi toplamaya başladım. Pek kimseyi tanımadığım için bu hiç de kolay olmuyordu. Bir gün uzaktan gölge gibi peşinden giderken ona birisinin soyadıyla seslendiğini işiterek soyadını öğrenmiş oldum. Bir başka seferde onu evine kadar izledim arkasından. Kapıcıya 10 kapek vererek hangi dairede, evde başkalarıyla mı yoksa yalnız başına mı oturduğunu, sözün kısası bir kapıcıdan öğrenebilecek her şeyi öğrendim. Bir sabah hiç de edebiyatla ilgilenmediğim halde sırf bu adamın foyasını çıkarabilmek amacıyla bir hikaye yazmak, onu biraz da karikatürize etmek geldi aklıma. Büyük bir zevkle yazdım hikayeyi. Subayın bütün yaptıklarını anlattım. Hatta bu arada biraz da yalan ekledim. Soyadını da öyle biçimli bir şekle soktum ki daha ilk bakışta hemen tanınabilirdi. Ama sonra aklım başıma geldi. Hemen büsbütün değiştirdim. Sonra hikayeyi Yurt Notları adlı dergiye yolladım. Tabii o zamanlar böyle tanıtıcı yazılara alışılmadığından hikayemi basmadılar. Çok canım sıkıldı. Boğulacak gibi oluyordum öfkemden. Sonunda düşmanımı düelloya çağırmaya karar verdim. Subaya gönül okşayıcı, güzel bir mektup yazdım hemen. benden özür dilemesini rica ediyor, eğer dilemezse düelloya başvurmak zorunda kalacağımı açık açık bildiriyordum. Mektup o kadar güzel bir dille yazılmıştı ki, eğer subay azıcık da olsa güzel ve yüksek şeylerden anlayan biri ise hiç gecikmeden bana koşar, boynuma sarılarak dostluk önerisinde bulunurdu. Ne güzel bir şey olurdu bu. Hep öyle yaşardık. Öyle yaşardık. O beni maddi gücüyle korur, ben de onu okumuşluğumla, daha doğrusu düşüncelerimle yüceltirdim. Hem ayrıca neler olurdu kim bilir. Şimdiden kestirmek olanaksız. Düşünün bir kez. Adamın beni küçük düşürmesinden bu yana tam 2 yıl geçmişti. Aradaki zaman aşımını görmezden gelip durumu ustalıkla açıklayan mektubuma rağmen bu düello çok yersiz kaçacaktı. Çok şükür bunun için hep gözyaşları içinde Ulu Tanrı'ya dua ederim, mektubu yollamadım. Eğer bu mektubu göndermiş olsaydım, başıma gelecekleri düşündükçe şimdi bile tüylerim diken diken oluyor. Sonunda birdenbire, evet, birdenbire aldım öcümü. Hem de çok kolay, çok dahice bir yolla. Ansızın çok parlak bir düşünce aydınlatıvermişti belleğimi. Bazen tatil günleri saat 4 civarında Nevski Caddesi'ne çıkar, özellikle caddenin güneşli yanında gezinir dururdum. Gerçi buna gezmek de denemezdi ya. Sonsuz acılar, küçüklük duyguları arasında kendi kendimi yer bitirirdim. Belki aslında benim istediğim de bundan başka bir şey değildi. Gelip geçenlerin ayakları arasında edepsizce öteye veriye gidip geliyor, adım başına ya bir generale, ya bir süvari, ya da hassa subayına, ya da bir hanımefendiye yol verirdim. Kılığımın iğrençliğini, sağa sola kıvrılan vücudumun bayağılığını düşündükçe sırtımdan aşağı soğuk terler boşanır, yüreğime sancılar girerdi. Ben herkesten daha zeki, daha kültürlü, daha soylu olmakla birlikte başkalarının karşısında ezilip büzülen, küçük düşen, hakkını korumasını bilmeyen zararlı, iğrenç bir sinekten başka bir şey değildim. Bunu her an içimde hissettiğim için sürekli ve dayanılmaz bir aşağılık duygusu, büyük bir acı dolduruyordu yüreğimi. Peki ben niçin bu işkenceye katlanıyor, ne diye Nevski'ye gidiyordum? Evet, beni her fırsatta oraya çeken bir şey olmalıydı. İşte o sıralarda tatmaya başlamıştım 1. bölümde sözünü ettiğim zevki. Subayla aramızda geçen ilişkiden sonra Nevski'ye gitmeden duramaz olmuştum. Çünkü onu en çok orada görebiliyor, orada seyredebiliyordum. Daha çok tatillerde geliyordu Nevski'ye. Gerçi o da generallere, kodamanlara yol veriyor, aralarında kuyruğunu kıvırarak dolaştırıyordu. Ama bizim gibileri, hatta daha da üst rütbedekileri tepeler gibi geçip gidiyordu. Sanki önünde boş yer varmış gibi insanın üzerine yürüyor, yol vermek nedir düşünmüyordu. Ona baktıkça öfkemden kendi kendimi yiyor ama gene de onunla karşılaşınca hemen nefretle de olsa yana çekiliyordum. Sokakta bile onunla aynı düzeyde olmadığım için kendi kendime içerliyordum. Bazen de gecenin saat 3'ünde uyanıp büyük bir bunalım içinde sıkıştırıyordum kendimi. Neden hep ilk olarak sen yol veriyorsun? Neden o değil desen? Bunun bir kuralı, şöyle olmalıdır diye bir yazılı yasası var mı? Kibar insanların karşı karşıya gelip de yaptıkları gibi her şey eşit koşullara göre yürütülmelidir. Bir adım sen, bir adım o geri çekilmeli ve birbirinize saygı göstererek geçip gitmelisiniz. Ama nedense hiç de öyle olmuyordu. Her seferinde ben yana çekiliyordum, o da benim varlığımın farkına bile varmadan yürüyüp gidiyordu. İşte böyle kendi kendime kızdığım bir anımda o dahice fikir şimşek gibi çaktı kafamda. Düşüncem şuydu: bir dahaki karşılaşmamızda ona yol vermesem nasıl olur? Çarpışacağımızı bile bile yana çekilmesem ne çıkar bundan? Bu cüretli düşünce beni öyle bir sardı ki artık rahat yüzü göremez oldum. Hiç durmadan bu konuyu düşünüyor, onunla karşılaşınca nasıl davranacağımı daha iyi tasarlayabilmek için sık sık Nevski'ye gidiyordum. Çok heyecanlıydım. Nitekim gün geçtikçe daha çok aklıma yatıyor, yapabileceğime her gün biraz daha güveniyordum. Sevincim yüzünden daha şimdiden yumuşamaya bile başlamıştım. Ona sertçe çarpmalıydım. Hiç yolundan çekilmeksizin, nezaket kurallarına uyarak, onun bana vurduğu kadarıyla ben de ona canını yakmadan şöyle bir omuz vurmalıyım diye düşünüyordum. Sonunda da kesinlikle kararımı verdim. Ama hazırlık devresi çok uzun sürdü. İlkin üzerime başıma iyice bir çeki düzen vermeliydim. Türlü düşünceler geçiyordu kafamdan. Olur ya, sokakta bir olay çıkabilir. Çünkü caddede gezenler hep kalbur üstü kişilerdi. Kontesleriyle, prens dileriyle, edebiyatçılarıyla herkes orada olurdu. Ben de kılığından utanabilirdim. İnsanın giyinişi karşısındakinin üzerinde iyi bir etki bırakır, sosyeteye çıkarır. Sırf bu amaçla aylığımı peşin istedim. Çürkün mağazasından bir çift siyah eldivenle bir güzel şapka aldım kendime. Bu siyah eldiven daha önce almaya niyet ettiğim limon rengi eldivenden daha kibar, daha uygun geldi bana. Limon rengi eldivenden bu renk pek çiğ, herkesin dikkatini hemen üzerine çeker diye vazgeçtim. Beyaz kemikten kol düğmeleri olan iyi bir gömleğim çoktan hazırdı. Ama palto almak beni epeyce oyaladı. Aslında benim paltom hiç de kötü sayılmazdı. Hem de çok sıcak tutuyordu. Ama içi pamuk, yakası ise rakundandı. Uşakların paltosundan bir derece üstün görünüyordu. Ne pahasına olursa olsun yakasını değiştirmeliydim. Subayların giydiği türden bir kunduz kürkü koydurabilirdim pekala. Bu amaçla birkaç kez Gostini Dvor'a uğradım. Epeyce dolaştıktan sonra ucuzca bir Alman kunduzu kürkünde karar kıldım. Gerçi bu Alman kunduzları çabucak eskiyerek biçimi bozuluverirdi. Ama yeniyken duruşu oldukça kibar oluyordu doğrusu. Zaten ben de bir kezden fazla kullanacak değilim ya. Fiyatını sordum. Gene de pahalıydı benim için. Uzun süre düşündükten sonra rakun yakamı satmaya karar verdim. Eksik kalan benim için oldukça yüklüce sayılabilecek parayı da masa amirim Anton Antonovich Setoçkin'den isteyecektim. Bu Anton Antonovich sessiz ama ağırbaşlı ve işini bilen bir adamdı. Kimseye de borç para vermezdi. Beni bu işe yerleştiren nüfuslu kişi beni ona oldukça tavsiye etmişti. Çok canım sıkılıyordu. Ondan para istemektense ölmek daha iyiydi. Bu yüzden birkaç gece uykularım kaçtı. Zaten o sıralarda az uyuyor, ateşli nöbetler geçiriyordum. Bazen kalbim duracak gibi oluyor, sonra gene birden hızlı hızlı çarpmaya başlıyordu.